Ayrım 8.
Mill ve Wundt zihnin de aynı biçimde çalıştığını belirtmişlerdir. Duyumlar ve duyguların sentezinden yeni özellikler yaratılmaktadır. Bütünün parçaların toplamından daha farklı bir şey olduğuna ilişkin bu görüşe bir başka örnek de filmlerdir. Beyaz perdeye arka arkaya yansıtılan şeyler tek tek hareketsiz resimler olduğu halde biz resimlerin kendinde olmayan bu hareketi bütünde algılarız. Bu konuda daha sonra gestaltçı psikologlardan Max Wertheimer'in pek çok şey söylediğini göreceğiz. Sonuç: Wundt, deneysel psikolojinin resmi kurucusu olarak görüldüğü halde, aynı dönemde yaşamış diğer kişiler onun bu kavramlarını değiştirmiş, geliştirmiş ve eleştirmişlerdir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Almanya'da deneysel psikolojinin kurulması tartışmalı olmuştur. Wundt'a yapılan saldırılar pek çok yerden gelmiştir ve bir kitap doldurabilecek kadar çoktur. Bu tartışma alanlarını belirlemek için aşağıda bazı örnekler verilecektir. Sonradan dini uğraşlarını bırakıp bir fizyolog ve psikolog olan Franz Brentano isimli bir kişi, Wundt'un dediği gibi psikolojinin konusunun bilinç içeriği olması gerektiği görüşüne karşı çıkmıştır. Brentano'ya göre içerik üzerindeki bu vurgulama zihne statik bir özellik vermektedir. Zihin hiçbir zaman durağan, statik olmadığına göre psikolojinin konusu da zihinsel içeriklerden çok zihinsel hareketler olmalıdır. Burada hemen belirtmek gerekir ki Wundt da duyumların aslında süreçler olduğunu fark etmiştir. Ama yazılarında sanki statik şeylermiş gibi bir ifade kullanılmıştır. Brentano'nun hareketlere yaptığı bu vurgulama psikolojik düşünüşe dinamik bir öğe getirmiştir. Freud da Brentano'nun öğrencisiydi. Bilindiği gibi psikoanalizin zihnin hareketleriyle uğraşan dinamik bir psikoloji olduğu söylenir. Böylece Freud ve Brentano arasındaki ilişkiyi kurmak kolay olmaktadır. Brentano'nun öğrencisi Carl Stamp da müziğe çok büyük ilgisi olan bir kişi olarak Wundt ile müzik tonları konusunda ciddi tartışmalara girmiştir. Stamp'ın laboratuvarında yaptığı deney sonuçları Wundt'un sonuçları ile çelişkili çıkmıştır. Stamp'a göre kişiler introspeksiyon konusunda iyi eğitilmiş olsalar bile müzik konusunda onların değerlendirmelerindense müzik eksperlerinin değerlendirmeleri daha geçerlidir. Wundt ise müzik eksperlerinin kendi müzik bilgileri tarafından fazlasıyla etkileneceklerini, bu nedenle dengeli bir değerlendirme yapamayacaklarını öne sürmüştür. Onların arasındaki bu tartışma ciddi boyutlara ulaşmış ve hiçbir zaman memnun olabilecekleri bir şekilde çözümlenememiştir. Wundt sistemine yöneltilen en önemli eleştiri Würzbergli Oswald Külpe'den gelmiştir. Wundt artık yaşlı bir adam olduğu sıralarda Külpe Wundt'tan 30 yaş genç ve zihin gücünün en üstün düzeyine çıkmış bir kişidir. Külpe ve öğrencileri Wundt'un her düşüncenin ona ilişkin bir imajı, duyum veya duygusu olduğu görüşüne karşı çıkmışlardır. Würzberg ekolü bazı düşüncelerin imajsız oluştuğunu öne sürmüşler ve imajsız düşünce ilkesini oluşturmuşlardır. Bu imajsız düşünceyi açıklamak için mental set kavramını ortaya atmışlardır. Diyelim ki bir muhasebeciye saatlerce süren toplama işlemleri verilmiş olsun. Onun bu görevi toplama için bir zihinsel düzen, mental set oluşturmaktadır. Muhasebeci bu toplamları yaptığı sırada bu zihinsel düzenin farkında değildir. Bu düzen onun davranışlarını belirlemekle birlikte bilinçli düşünme süreçleri içine bir duygu veya duyum olarak girmemektedir. Tabii ki Wundt buna karşı çıkmıştır. Wundt'a göre introspeksiyon bir zihinsel düzen ile ilişkili gerginlik duygusunu açığa çıkarmaktadır. Hatırlanacağı gibi gerginlik ve rahatlık Wundt'un üç boyutlu duygu kuramının bir parçasıdır. İmajsız düşünce üzerine yapılan tartışmalar introspeksiyon yöntemine gölge düşüren tartışmalara bir örnektir. Artık günümüzde pek az psikolog bu imajsız düşüncelerin olup olmadığı konusunu düşünmektedir. Bu tür tartışmalar ve duygular kuramı üzerinde Wundt ile Titchener'ın anlaşamamış olması, Amerika Birleşik Devletleri'nde John Watson'a tüm bilimlerin psikoloji dahil özel olaylarla değil de genel olaylarla ilgilenmesi gerektiğini düşündürmüştür. Watson'ın bu bakış açısı 8. bölümde anlatılacaktır. Fizyolojinin saygıdeğer bir bilim olarak yükselmesiyle birlikte deneysel psikolojinin de kendine bir yer edinmeye başladığına daha önce değinilmişti. Duyu organlarının fizyolojisinin araştırılması, otomatik olarak duyumların araştırılmasına, psikolojinin konusunun da bu şekilde duyumların araştırılması belirlenmesine neden olmuştur. Bazı araştırıcılarında Weber, Fechner, Helmholtz uyaran tepki konusuna ilgi duymaya başlamalarıyla psikoloji bir bilim olarak başlamış sayılmaktadır. Bu nedenlerle Wundt'un resmen bir psikoloji laboratuvarı kurmuş olması o günün gelişimlerinin doğal bir sonucudur. Wundt psikoloji laboratuvarını kurduğunda zamanı ile çok iyi bir uyum içindedir. Burada fizyolojik araştırmalardaki son öğretileri ve büyük deneyimcilerin Locke, Mills, Helmholtz öğretilerini bir araya getirmiştir. Ancak bulguları çok kısa bir zaman içinde birçok psikoloğa modası geçmiş ve geleneksel görünmeye başlamıştır. Genç psikologlar Wundt psikolojisinde engelleyici dogmalar olarak gördükleri noktaları acımasızca eleştirmeye başlamışlardır. Psikolojideki gestaltçı ve davranışçı yaklaşımlar Wundt psikolojisine tepki olarak başlamıştır. Bu gözle bile bakıldığında Wundt'un psikolojinin temellendirilmesinde önemli yeri olduğu söylenebilir. Kendisi saldırılar için büyük ve heyecan verici bir hedef oluşturan büyük bir otorite olarak görülmesine rağmen gerçekte hiç de öylesine bir otorite olamamıştır. Ortaya attığı kavramlar rahatlıkla eleştirilebilecek ve alay konusu olabilecek türdedir. Kendi alanında bir önce olmak isteyen bir kişi için böyle bir durumun çok acı vermiş olabileceği açıktır. Gerçekten de herhangi bir alana böylesine yenilikler getiren kişilerin zaman ilerledikçe kendilerini modası geçmiş yaşlı bir ordunun üyesi olarak bulmaları üzücü bir olaydır. Bölüm 6. İşlevselci Psikoloji ve Fonksiyonalizm. Kitabın yazarı olarak bu bölüme işte şu sıralarda İngiltere'de diyerek başlamak eğilimindeyim. Bildiğiniz gibi bir kitap arka arkaya gelen bölümlerden oluşmuştur ama gerçek tarih bölümlere ayrılamaz. Bilimin gelişimi de aynen bir ağacın büyüyüşüne benzer. Bir dalın büyüyüşü sırasında başka bir yerden de bir başka dal gelişim içindedir. İşte Alman deneysel psikolojisinin kurulduğu sıralarda İngiltere'de, Fransa'da, Rusya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer bazı memleketlerde paralel olaylar meydana gelmektedir. Batı dünyasında psikoloji ayrı ayrı biçimlerde kendini göstermeye başlamıştır. Alman deneyselcileri ağırlıkta olmalarına rağmen bu yeni alanı kendi tekellerine alamamışlardır. Wundt'un Almanya'da çalıştığı sıralarda İngiltere'de de Sir Francis Galton bireysel farklılıklar sorunu üzerine çalışmaktadır. Daha önce görüldüğü gibi Wundt'un yaklaşımı normatiftir. Normal veya tipik bir zihni araştırmak istemektedir. Kendisi biraz da istemeyerek öğrencileri arasında bir Amerikalıyı almıştır. Bu Amerikalı öğrencinin adı Kettle'dır. Kettle daha sonra Amerika'da zihinsel ölçme hareketini başlatanlardan olmuştur. O sıralarda Fransa'da ise hipnotizma ve onun anormal davranışların tedavisinde bir araç olarak kullanılması konusu çok ilgi çekmektedir. Hipnotizmanın aslında çok renkli bir geçmişi vardır. Çağdaş düşüncenin de ilgisini çekmiş olması 18. yüzyılda Franz Anton Mesmer adı verilen bir kişinin ilginç çalışmalarına bağlıdır. Mesmer'e göre hipnotizma fenomen olgu ile hayvanlardaki manyetik fenomen arasında bir ilişki vardır. Bu nedenle hipnotizma için önceleri hayvansal manyetizma adı kullanılmıştır. Daha sonraki araştırıcılar hayvansal manyetizma kavramını yatsıyıp hipnotizmanın özel bir uyku durumu veya dikkatin yok olduğu bir bilinç durumu olduğunu söylemişlerdir. James Braid adındaki bir İngiliz mesmerizm terimi yerine hipnotizma terimini ortaya atmıştır. Ancak bir şanssızlık sonucu hipnotizma ile büyücülük, sihir, beyin yıkama gibi terimlerde eş anlamda düşünüldüğünden artık hipnotizma bilimsel bir terim olmaktan zaman zaman uzaklaşmaktadır. Hipnotizma okulunun ciddi öğrencilerinden biri olan Jean Jarko, daha sonraları Freud'u etkilemiş ve Freud da hastaları ile ilk tedavi çalışmalarında hipnotizma ve manyetizmayı kullanmıştır. Burada önemli olan nokta Fransa'da hipnotizmaya duyulan bu ilginin aslında psikolojinin pratik uygulamalarda kullanılma isteğini yansıtıyor olmasıdır. Almanların sonu gelmeyen kuramsal tartışmaları Fransızlar için anlamsızdır. Bu nedenle ilk işe yarar zeka testinin Alfred Binet tarafından Fransa'da geliştirilmesine hayret etmemek gerekir. Bu testler çocukları yeteneklerine ve yaşlarına uygun olan okullara yerleştirmek amaçlarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yine bu sıralarda William James isimli bir psikolog Harvard Üniversitesi'nde yazılar yazıp dersler vermektedir. James öğrencilerine Alman psikolojisini bütün yönleriyle anlatmaya çalışırken, bir yandan da bunun katı kuramsal yönlerini görüp sabırsızlanmaktadır. Franz Brentano gibi James de zihinsel içeriklerden çok zihinsel hareketlerle ilgilenmektedir. Ona göre bilinç sürekli ve hareket halindedir. William James, bir kapı tokmağının nasıl bir işlevi varsa zihnin de öyle bir işlevi olması gerektiğini öne sürmektedir. Kapı tokmağı nasıl kapıları açmak için kullanılıyorsa, zihinde problemleri çözmek, kararlar verebilmek için kullanılmaktadır. James'in psikolojiye bu şekilde yaklaşımı, uygulama konusuna dikkatleri çekmiştir. Eğer zihnin bir işlevi varsa, bunu nasıl en iyi bir biçimde gündelik durumları, sorunları çözmek için kullanabiliriz? İşte pek çok kişinin kafasını kurcalayan soru budur. James'in düşünme biçimiyle aynı doğrultuda olarak John Dewey de yenilik ve toplumsal değişmenin önemini vurgulamaktadır. Dewey'nin felsefesi, Chicago Üniversitesi'nde fonksiyonalizm, işlevselcilik adı verilen bir ekolün kurulmasında etkili olmuştur. İşlevselcilik yaklaşımında kurama fazla önem verilmeden durumlar ve davranışlar arasındaki işlevsel ilişkiler araştırılmaktadır. Bu görüşte gereksiz yere vakit geçirmeden eldeki bilgilerin endüstri, eğitim ve ticarete uygulanması savunulmaktadır. Kısaca Almanlar psikolojiyi tümüyle kuramsal, saf bilim olarak geliştirmeye çalışırlarken, diğerleri buna karşıt olan çeşitli yollar seçmişlerdir. Genç bir bilim olan psikoloji parçalara bölünmeye başlamıştır. Francis Galton, 1822-1911. Francis Galton, 87 yaşındayken şövalyelik ile ödüllendirilip Sir ünvanını almıştır. Ona bu payenin verilmesi, insan bilgisine yaptığı pek çok katkının bir karşılığıdır. Bundan 2 yıl sonra mal varlığının büyük bir kısmını kendi başlattığı insan ırkının soya çekim ile ıslahına çalışan bilim dalı, biliminin ve insan niteliklerinin ölçülmesi yolundaki araştırmaların sürdürülmesi için bağışlayarak ölmüştür. Galton bir maceraperest ve bireyci olarak tanınır. Kendisi çok zengin ve soylu bir aileden gelmiştir. Ünlü devrimci Charles Darwin'in kuzenidir. Galton bir süre tıp tahsili yaptıktan sonra bundan hoşnut olmayarak alanını değiştirmiş ve belli bir alanda özelleşmektense geniş ve özgür bir eğitim görme yolunu seçmiştir. Sonuçta Cambridge'de Trinity Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Onun bu yerinde duramayan kişilik özelliğine bağlı olarak bir süre seyahatlerle ve araştırmalarla zaman geçirdiği söylenir. Afrika'da daha önce keşfedilmemiş bölgelere yaptığı seyahatlerle ilgili olarak yazdığı yazılar, kendisine İngiltere'de büyük bir ün kazandırmış ve 32 yaşındayken Kraliyet Coğrafya Kurumu'nun en yüksek ödülünü sağlamıştır. Galton bu sıralarda ünlü ve etkin olduğu halde akademik alanda bir görev almak istememiştir. Tüm yaşantısı boyunca gönlünün dilediği bir biçimde yaşamayı yeğlemiştir. Katkılarının çok fazla olmasına karşın belirli bir düşünce sistemiyle bağıntılı değildir. Kendisi sanki o sıralarda Almanya'da bulunan Wundt'un tam bir antitezidir. Galton'un bu tür yaşamına karşılık Wundt tutucu sistemli ve psikolojinin insan ırkının düzelmesi konusunda ne tür bir işlevi olacağı konusuyla hiç ilgilenmemiş bir kişidir. Bununla beraber bu kadar zıt yönlerine rağmen ikisi arasında bazı benzerlikler de vardır. Her ikisi de Batı dünyasında ilerleyen bilimsel yöntemlerin psikolojiye uygulanmasını savunmuşlardır. Her ikisi de deneylerin yararına inanmış ve psikolojiyi matematiksel analize olanak verebilecek niceliksel bir temele oturtmak istemişlerdir. İnsanda bireysel farklılıklar. İnsan davranışları ile ilgilenen hiç kimsenin gözünden kaçmayan olgulardan biri, insanlarda çeşitli özellikler ve yetenekler açısından farklılıklar olmasıdır. Bu farklılıklar acaba neye bağlıdır? Galton'un bu soruya yanıtı, pek çok farklılıkların kalıtıma bağlı olduğu biçimindedir. Özellikle zeka farklılıklarının, kalıtım ile açıklanabileceğini savunmuştur. Galton, ünlü kişilerle yaptığı bir çalışmada, bunların çocuklarının da rastlantı faktörü dışında başka nedenlere bağlı olarak yine ünlü kişiler olduklarını göstermeye çalışmıştır. Bu gözlemlerinden çıkardığı sonuç, zeka yeteneğinin kalıtımla geçen bir özellik olduğudur. Pek çok psikolog için Galton'un vardığı bu sonuç doğru değildir. Onlara göre ünlü kişiler kendileri gibi çocuklarına da üst düzeyde bazı eğitim olanakları sağlamaktadırlar. Akademik ve iş dünyasında normalin üstünde bir çevreleri vardır. Bu nedenle üstünlüğün açıklanması çevre faktöründe aranabilir. Diğer bir deyişle, bu ünlü kişiler üstün yeteneklerini katılıma değil, içinde yaşadıkları çevrenin olanaklarına borçludurlar. Bu tartışma günümüzde de süre gelmektedir. Bununla beraber orta çizgideki kişiler ne çevrenin ne de kalıtımın birbirinden bağımsız ele alınamayacağını, bunların birbirleriyle etkileşiminin önemli olduğunu söylemektedirler. Bu kişilere göre birinin diğerinden önemli olduğunu savunmak anlamsız bir tartışma yaratmaktan ileri gidemez. Galton çalışmalarını yaparken tamamen iyi niyete dayanan bir samimiyet içinde olmuştur. Ona göre eugenics bilimi oluşturularak kalıtımsal temellerine göre insanların uygun olan ve olmayan diye ayrılması, zaman içinde uygun olanların nüfusunun arttırılıp uygun olmayanların nüfusunun azaltılması, böylece insan ırkının ıslahının sağlanması olanaklıdır. Mantıksal görünmesine rağmen onun bu yaklaşımının pek çok alanda üzücü sonuçları olmuştur. İnsanların bazılarının uygun, diğerlerinin uygun olmayışlarına ilişkin kararların genetik faktörlerle hiçbir ilişkisi yoktur. Çevrenin ve öğrenmenin etkileri öylesine büyüktür ki, bu durum araştırma sonuçlarını karıştırmakta ve birçok pratik uygulamada kararların gelişigüzel verilmesine yol açmaktadır. Galton'un bu çalışmalarının İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin aşağı sınıftan bir ırk olduklarını ileri sürenlerin nasıl işine geldiğini düşünebilirsiniz. Ayrıca günümüzde de bir ırkın diğerine zekaca üstünlüğünü savunanların bu düşüncelerden yararlandıkları görülmektedir. Galton, çevrenin önemi konusunda tamamen bilgisiz değildir. Öyle ki kendisi çevrenin etkilerini kontrol altında tutabilmek için ikiz kardeşler kullanarak araştırmalar da yapmıştır. Ancak günümüz araştırma yöntemleri içinde değerlendirildiğinde zeka konusunda böyle bir yaklaşım, çevresel faktörlerin etkisini en aza indirmek açısından yetersiz kalmıştır. Galton, görünürdeki objektifliğine rağmen kalıtımın çevreden daha önemli olduğu konusuna kendini adamıştır. Bu nedenle de gerçekten aradığını bulmuştur. Bu durum her araştırma için geçerli olan kaçınılmaz bir tehlikeyi ortaya koymaktadır. Böyle bir hata yalnız Galton tarafından yapılmamıştır. Çağdaş ölçme kuramcılarından Clyde Combs, sosyal bilimcilerin genellikle bilmek istemekten çok, istediklerini bilmeyi yeğlediklerini söylemektedir. Zihinsel yetenek testleri. Galton bir insanın diğerinden üstün olduğunu belirleyebilmek için zihinsel yeteneği ölçtüğüne inandığı bazı zeka testleri kullanmıştır. Yaklaşımı temelde duyusal motor yetenekler açısındandır. Eğer siz de 1880'lerde Londra'da yaşıyor olsaydınız, duyusal motor yeteneklerinizi Galton'un halka açık test merkezinde ölçtürebilirdiniz. Böyle bir merkezde dinamometre adı verilen ve günümüzde eğlence parklarında kullanılan bir aletle yumruğunuzun gücünü, bazı ağırlıkları fark edebilme yeteneğinizi, görsel yeteneğinizi ölçtürebilirdiniz. Ayrıca boyunuz, başınızın çevresinin büyüklüğü, yüzünüzün uzunluğu ve buna benzer fiziksel özellikleriniz hakkında da bilgi sahibi olabilirdiniz. Galton bu merkezde daha sonraları zeka testi akımı ve fiziksel özelliklerin ölçümü olan biyometri akımının ilk adımlarını atmıştır. Galton'un zihinsel yetenekler ve zekanın araştırılmasına ilişkin bu yaklaşımı, çağdaş zeka testlerinin babası olan Alfred Binet'inkinden çok farklıdır. Binet zekayı global bir kavram olarak görmüş ve günlük yaşamın gerektirdiği bazı işleri yapabilme yeteneğinin önemini vurgulamıştır. Galton'un yaklaşımı ise organizmanın biyolojik donatımını açıklamaya yöneliktir. Galton'un kalıtımın önemine yaptığı bu vurgulamaya bağlı olarak zekaya böyle bir yaklaşım yapması doğaldır. Onun zihinsel yeteneği ölçme yöntemi bugün için geçerli olmamakla beraber kendisinin zeka testlerinin mucidi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Korelasyon kavramı. Galton'un bilime belki de en büyük katkısı korelasyon yöntemini geliştirmiş olmasıdır. Bu yöntemi Carl Pearson adındaki bir matematikçi arkadaşının yardımıyla geliştirmiştir. Temel fikir Galton'un, son matematiksel görünümü ise Pearson'ındır. Gerçekten de Pearson, kendi yöntemini daha tanımlamadan Galton kendine göre bir formül oluşturmuş gibidir. Aslında korelasyon fikri açık ve kolaydır. Hepimiz uzun boylu insanların kısa boylu insanlardan daha ağır olduğunu biliriz. Bu nedenle uzunluk değişkeninin ağırlık değişkeni ile ilişki, korelasyon içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu genelde böyledir. Bu genel kurala, ilkeye karşın pek çok bireysel ayrıcalıklar da vardır. Bizi ilgilendiren sorun şudur. Eğer elinizde 1000 çift uzunluk ve ağırlık puanı var ise bunlar nasıl bir ilişki içindedirler? Bunların ilişkisini ve ilişkili olmayışlarını nasıl ölçebilirsiniz? Galton ve Pearson her şeyden önce bu puanları çiftler halinde düzenleyerek işe başlamışlardır. Daha sonra da bir takım matematiksel işlemler yaparak ilişki miktarını bir indeks sayısı ile gösterebilecek sonucu elde etmişlerdir. Bu son indeks sayısına korelasyon katsayısı adını vermişlerdir. Korelasyon katsayıları artı 1.0 tam pozitif korelasyondan eksi 1.0'a tam negatif korelasyon kadar gider. Diyelim ki 0.80 veya 0.70 gibi sayılar iki değişken arasında yüksek olumlu bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yani uzunluk ve ağırlık arasında örneklem grubuna bağlı olarak 0.80 veya 0.70'lik bir korelasyon olabilir. Ancak bu genel ilişkiye karşın bazı istisnaların olabileceği de unutulmamalıdır. Galton'un korelasyon tekniğini uyguladığı temel alan biyometrik verilerdir. Örneğin kişinin yüz uzunluğu ile boy uzunluğu arasındaki ilişkiyi aramıştır. Tekniğinin geçerli olduğunu gösterebilmek için ölçümler arasında yüksek korelasyon bulmaya çalışmıştır. Ayrıca genel yetenek ile biyometrik yetenek, ağırlıkları fark edebilme yeteneği, görüş keskinliği gibi arasında bir ilişki olduğunu da göstermeye çalışmıştır. Bu son işinde ise iyice başarısız olmuştur. Buna rağmen kendisi, zihinsel yeteneklerin objektif olarak ölçülebilmesi için ilk temel taşlarını yerine koymuş bir kişi olarak bilinir. Onun yönteminin yetersizlikleri genç Alfred Binet'in düşüncelerini açıklığa kavuşturmaya yardımcı olmuştur. Alfred Binet, 1857-1910. Alfred Binet, 47 yaşındayken Fransa Milli Eğitim Bakanı kendisiyle görüşmek istemiştir. Bakan Binet'ten gerizekalı çocukları özel okullara yerleştirmek için bunları diğerlerinden ayırt edebilecek bir yöntem geliştirmesini istemiştir.